Ayrım 17.
Sayfa 126. Halk insanı sorunlarıyla, açmazlarıyla, gülünçlü ve acıklı yanlarıyla, her şeyiyle yerleşmiştir onun romanlarına. Bir halk insanı olan Zola, çalışma alanı olarak, gözlem ve deney alanı olarak yoksul insanlar kesimini, gelişen sanayi düzeniyle bunalmış insanlar kesimini seçmiştir. Zola sanayi devriminin getirdiği tüm bunalımları görebilmiştir. Bu bunalımları en alt kesimde, acılı görünümler altında doğrudan doğruya yaşamış ya da paylaşmıştır. Balzac'ta yıkılan soyluluğun gariplikleri yanında burjuva sınıfının açmazları, Flaubert'te yeni yaşam düzeninde değişim istekleri, Zola'da yalnızca ezilen halk insanının acıları vardır. Dreyfus olayı. Zola basit bir gözlemci değildi. Doğruları arayan ve savunan gerçek bir aydındı. Dreyfus olayındaki tutumu da bunu açıkça ortaya koyar. Bu olaydaki tutumu ona belki biraz pahalıya geldi. Bir yıl hapse, 3000 franga, bir süre İngiltere'de sürgünde kalmaya 1898-1899 patladı. Ancak insanlara bir aydının ne olması, nasıl olması gerektiğini de duyurdu. Bu olayı şöyle bir anımsayalım. Fransız resmi haber alma kaynakları Alman askeri ateşesinin kağıt sepetinde bulunan bir belgeyle ilgili olarak Yahudi subayı Dreyfus'u suçladı. Dreyfus hukuk adına rezalet sayılabilecek bir biçimde yargılandı ve mahkum oldu. Bu arada elde edilen kanıtlar binbaşı Esterhazy'nin gerçek suçlu olduğunu ortaya koyacak nitelikteydi. Bununla birlikte bu kanıtları elde eden haber alma bürosunun yeni şefi binbaşı Picard yarbay rütbesiyle Tunus'a atandı. Yeni kanıtlar davanın yeniden görülmesi için yeterli bulunmadı. Macar asıllı Esterhazy kendi isteğiyle mahkemeye çıktı ve beraat etti. O sırada Zola bir gazetede bu konuyla ilgili olarak orduyu ağır bir dille suçlayan bir mektup yayımladı. Cumhurbaşkanına yazılmış olan bu mektup Zola'nın mahkumiyetine yol açarken konunun topluma duyurulmasını sağladı. Az sonra Dreyfus'u mahkum ettiren belgenin uydurma olduğu ortaya çıktı. Bu uydurma mektubu düzenleyen albay suçunu kabul ettikten sonra intihar etti. Bunun üzerine konu Fransızları tam tamına ikiye böldü, gösteriler yapıldı, çatışmalar çıktı. 1899'da yeniden yargılanan Dreyfus hafifletici nedenler göz önünde tutularak yeniden mahkum edildi, ardından affa uğradı, ne var ki hakları elinden alınmıştı. 1906'da Dreyfus tam olarak temize çıktı, yeniden orduya alındı. Olay birçok soruyu ortada bırakarak kapanmış oldu. Yaşam kavgasından sanatsal arayışa. O dönemler Fransa'nın en sıkıntılı dönemleriydi. İkinci İmparatorluk kurulduğunda Zola 12 yaşındaydı, bittiğinde de yazarlığının ilk kalfalık dönemlerindeydi. Onu o zaman yaşamın çetin koşullarıyla savaşır görüyoruz. Ayda 50 frank için doklarda günde 10 saat ağır işçilik. Doklarda kitapçı çıraklığına yükselişi gerçek anlamda bir yükseliş olmasa da bilim saydığı sanata doğru atılmış bir adımdı. 25 yaşına kadar sürdürdüğü ezikliğini, kapanıklığını, çekinikliğini atarken insan ruhunun inceliklerini öğrenme yolunda büyük bir çabaya girmiş bulunuyordu. 20 ciltlik Rougon Macquart'ları bu bilimsellik tutkusuyla yazdı. Bu çevrimsel romanda çok büyük bir işe kalkışıyor. İkinci İmparatorluk döneminde bir ailenin doğal ve toplumsal tarihini anlatıyordu. Böylesine bilimsel bir işin içinden çıkabilmek için gündelik gözlem ve deneyler yetmeyecektir ona. Bir tarihçi gibi belgeye yönelmesi, belgeye dayanması gerekiyordu. Ön hazırlığı 3 yılda bitirebildi. Çevrim 1869'da gün ışığına çıktığında ya da çıkmaya başladığında bilimsel bir savında ucu görünmeye başlamıştı. Bu sav Zola'yı biraz da gereksiz bir biçimde oyalamış olan kalıtım yasalarıyla ilgiliydi. Zola insan yaşamını doğru olarak yansıtabilmek için kalıtım yasalarına dayanarak apayrı özellikler gösteren aile kişilerinin gerçekte birbirine kökten bağlı olduğunu, temel ortak özelliklere sahip olduğunu göstermek istiyordu. Gerçekte bu çıkış bilimsel bir araştırma olmaktan çok bilimsel bir inancın gösterilmesiydi ve belki de Zola'nın sıkı sıkıya bağlı bulunduğu dünya görüşüne pek uyarlı değildi. Zola bu bilimci çabası içinde romanı bir toplumsal araştırma alanı olarak değerlendiriyordu, onu bir belge bilimi olarak tarih bilimine yaklaştırıyordu. Romanın bir yanı tarih, bir yanı toplum bilim olacaktı. Sanatta bilim tutkusu. Zola insanı fizyolojik yanıyla yani ruhsal bir varlık olarak önemsiyordu ve onu toplumsallığı içinde bir anlamı olabilen dönüştürücü bir güç olarak görüyordu. Fizyolojik bir varlık olan insan bireyi öbür bireyler arasında toplumsal iktisadi ortam içinde tam anlamında bir etkilenme ve etkileme gücüydü. Dış dünya her şeyiyle, renkleriyle, kokularıyla, biçimleriyle insanı etkiler ve bilinçli kılarken ona toplumsallığında kazandırırdı. Zola da her gerçekçi gibi duyu deneylerinin önemini çokça benimsemiş, beş duyuyu tüm bilginin temeline yerleştirmiştir. Bu bilimci bakışta ya da felsefi anlayışta yalıtık birey fikrine, kendi kendine kalmış toplum dışı birey fikrine yer yoktur. Tek birey boş bir tasarım olabilir, yaşamda karşılığı olacak bir şey değildir. İşte Zola bu toplumsal bireyi anlatmaya girişmiştir, onu ortamında tüm bağlarıyla, bağlantılarıyla ele almak istemiştir. Zola'da toplumsallığın bir zorunluluk olarak duyulmadığı hiçbir yer yoktur. Bunun için romancıyı en çok ilgilendiren şey insanın yaşam koşullarıdır. İnsan koşulların yarattığı bir varlıktır, ayrıca koşulları yaratan bir varlıktır, koşullar karşısında kendini yaratan bir varlıktır, genel anlamda her an koşulları içindeki yeniden yaratılan bir varlıktır. Bu fizyolojik varlığın yaşam gereksinimleri birinci planda önemlidir. Beslenmeyen insan ölür. Yaşadığımız dünyada açlığın sınırlarında dolaşanlar vardır. İnsan doymak zorundadır ve bu sorun toplumsal, siyasal bir sorundur. Zola'nın bu çok yönlü bilimciliği, Ten 1828-1893 ve Claude Bernard kaynağından beslenmiştir. Ten ruh bilimi bir bilim olarak ele alanlardı. Tüm olguları sıkı bir belirlenim düzeninde birbirini yaratan etkenler olarak görüyordu. Claude Bernard ise yöntem sorunlarını yeni baştan ele alırken deney ve gözlemi birbirinden ayırmış, her ikisini birbirine yakın ama gene de ayrı yöntemler olarak tanıtlamıştı. Romancı da bir bilim adamı olduğuna göre neden gözlemler ve deneyler yapmasın? Romancı gözlem ve deneyle varsayımlar ortaya koyabilecek, yasalara yükselebilecekti. Zola bu konuda şunları yazar. Romancı bir gözlemciden ve bir deneyciden yapılmıştır. Gözlemci ona kendi alanında gözlemlediği biçimiyle olguları verir, çıkış noktasını ortaya koyar, kişilerin üstünde yürüyecekleri ve olayların üstünde gelişeceği sağlam toprağı kurar. Sonra deneyici ortaya çıkar ve deneyi oluşturur. Yani demek istediğim özel bir tarih içinde kişileri devindirir. Böylece olayların ard arda gelişinin incelenen olguların belirlenim düzeninin gerektirdiği biçimde olacağını gösterir. Zola bir deneysel roman anlayışı getirir. Der ki, deneysel roman çağın bilimsel evriminin bir sonucudur. O fizyolojiyi sürdürür ve bütünler fizyolojide, kimyaya ve fiziğe dayanır. Deneysel roman soyut insan araştırmasının, metafizik insan araştırmasının yerine doğal insan araştırmasını koyar. Bu insan fiziksel, kimyasal yasalara uyan, çevrenin etkileriyle belirlenmiş olan insandır. Deneysel roman kısacası bizim bilim çağımızın edebiyatıdır. Klasik ve duygucu edebiyat nasıl skolastik ve din bilimsel bir çağa karşılıksa. Dışa dönük araştırma. Zola'nın deneye ve gözleme dayalı bilim adamlığı basit insanların, alt kesim insanların içler acısı dünyalarını incelemeye yönelmişti. Zola tüm bilimsellik savlarına karşın bu insanların ruhsal yapılarını yazık ki pek yüzeyden ele aldı. Bu da her şeyden önce onun kültür dünyasıyla ilgili bir sorundur. Onda dış içe her zaman baskın çıkıyor, dış içi her zaman zorda bırakıyordu. Anlattığı insanlar küçük dünyaların insanlarıydı. Bu insanların istekleri sınırlıydı, gereksinimleri en aza indirgenmişti. Zola'nın yapıtlarında bilimsel sonuçlardan çok toplumsal görünümler ortaya çıktı, yasaların yerine tablolar belirdi. Bu tablolarda olağan kişiliklerden çok hastalıklı kişilikler yer buldu, yaşam kavgası veren insanlardan çok yaşamın güçlükleri altında ezilenler öne çıktı. Bilim adına böylece açmazlar anlatıldı, çaresizlikler görüntülendi, umuttan çok dehşet duyuruldu ama bu arada gerçekler de yansıtıldı. Onun gerçekçiden çok gerçekçi olmaya tutkulu doğalcılığı böylece zaman zaman gerçekliğin bir yüzünü kaparken öbür yüzünü açık etti. Zola gerçekçilikle duyguculuk arasında ortalarda bir yer tutar. Gerçekçiliğin tutarlığı ve duyguculuğun tehlikeleri Flaubert'te olduğu gibi açık açık görünmez onda. Zaten sanat alanı bilimin yöntemlerini sonuna kadar kaldırabilecek, sonunda bilimle özdeşleşebilecek bir alan değildi. Bu yüzden Zola hem sanatsal hem bilimsel yana eksik bir sanatçı olarak kaldı. Yüreğindeki o güçlü insan sevgisiyle romanı az çok şiire yaklaştırırken, kafasındaki o bulanık toplumculukla insanı gene de başarılı bir biçimde tanıtladı. Gerçekliği eğdi büktü, zaman zaman gerçekleri değiştirdi ya da çok zaman onları gönül gözüyle gördü. Bir kere mayasında bilim adamlığı yoktu, o tam tamına bir heyecan adamıydı. Nesneleri dilediği gibi parlatıyor ya da donuklaştırıyordu. Çağının yaşamına tanıklık etti. Bu arada kahraman olmayı da başardı. 29 Eylül 1902 günü anlaşılmaz bir biçimde dumanda boğulup ölürken kahramanlığını ya da dürüstlüğünü ödüyordu belki de. Yapıtlarına duyulan ilgi çabuk söndü. Bunun başlıca nedeni yazdıklarının insan sabrını aşacak genişliğidir. Topu 31 cilt tutan 20 büyük roman, ayrıntılar içinde insanın direnme gücünü sınamak için yazılmış gibidir. Büyük roman geleneğinin ardından Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola ile başlayan geleneği doğalcılık yolunda Goncourt kardeşler, Alphonse Daudet ve Maupassant sürdürdü. Edmond Goncourt 1822-1896 ve Jules Goncourt 1830-1870 tarihsel kaynakları değerlendirerek izlenimci özellikler taşıyan daha çok iç dünya araştırmalarına yönelik romanlar yazdılar. Onların özenli üslubu Zola'nın kaba saba üslubuna bir tepki gibiydi. Alphonse Daudet 1840-1897 de öbür doğalcılar gibi gerçekliğin verilerini romanlarına taşıdı. Dış dünyaya şairce yöneldi, işçi ve küçük burjuva ortamlarındaki gözlemlerini lirik anlatımıyla sanata dönüştürdü. Ruh ayrıştırmalarına özellikle ağırlık verdi. Lettre de Montmoulin ile Değirmenimden Mektuplar büyük bir ün kazandı. Goncourt kardeşlerin ince üslubunu hiçbir zaman tutturamadı. Bir başka doğalcı Guy de Maupassant 1850-1893 bir ayrıştırmacıdan çok bir tanıtlamacı oldu. Normandiya'nın küçük burjuvalarını ve köylülerini anlatırken inceliksiz bir gözlemciliği ve düz bir anlatım benimsedi. Giderek kabalaşan doğalcılık böylece etkisini yitirmeye başladı. Genç doğalcılar bu çıkmazdan kurtulmak istediler, bir bildiriyle Zola'nın anlayışına karşı çıktılar. Bundan sonra romanda, hatta tüm edebiyatta bir içe dönüş dönemi başladı. Ruh ayrıştırması en öne çıktı. Duygusallığın kapıları ardına kadar açıldı. Bunda dış etkilerin de büyük payı vardı. İngiltere'den Eliot ve Kipling'in, Rusya'dan Dostoyevski ve Tolstoy'un, İskandinavya'dan Ibsen'in, Almanya'dan Nietzsche'nin estirdiği rüzgarlar Fransa'yı büyük ölçüde etkiliyordu. Ayrı dünyaları ve ayrı sanat anlayışları olan yazarlar Fransız doğalcılığını unutuşun derinine atıyor gibiydiler. Onlar insan ruhundan yola çıkıyor, gene insan ruhuna varıyorlardı. Yaşamın tüm olgularını, tüm değerlerini ruhsallık çerçevesinde ya da ruhsallığın merceklerinden geçirerek yansıtıyorlardı. Bütün bunlar hem romanı hem giderek başlı başına bir ağırlık kazanmakta olan şiiri etkiledi. Pierre Loti'nin 1850-1923 duygucu romanı bu koşullarda oluştu. Yolculuklarıyla bir de Aziyade ve Peşö Dailin, İzlanda balıkçısı adlı serüven dolu duygucu romanlarıyla bilinen deniz subayı Loti, kaçış düşleriyle, doğaya bağlılığıyla, sık sık düştüğü yurtsama duygusuyla, bitmez tükenmez özlemleriyle tam bir duygucudur. Chateaubriand duyguculuğunun ılımlı bir sürdürücüsüdür. Le Disciple, Çömez romanıyla ün yapan Paul Bourget 1852-1935 bir ruh bilim tutkunudur, insanı içe bakış yöntemiyle araştırmaya ağırlık verir. Benin oluşumlarını özenle gözlemler, bu gözleminde hep kuşkucu ve sıkıntılıdır. Dış görünüşleri siler ya da en aza indirger, böylece bir bireysel özgürlük savına ve deneyine ulaşır. Duygucu Loti, domuz insanla ilişkisi içinde kirlendi, o vahşi durumda çok temiz bir hayvandı derken, duygucu Bourget bize Jean-Jacques Rousseau'yu anımsatan şu soruyu sorar. İnsan uygarlaşarak barbarlığını karmaşıklaştırmaktan ve sefaletini inceltmekten başka bir şey mi yaptı? Bu yeni romancıların en ilgi çekici olanı, asıl adı François Thilbaud olan Anatole France'tır. 1844-1924 onun devrimci denilebilecek son derece iyimser bir bakış açısı vardır. Sanatçı yaşamı sevmeli, onun güzel olduğunu göstermeli diye düşünür. Le Dieu en Soi, Tanrılar Susadılar adlı romanıyla bilinen Anatole France, savlu olmaktan çok düşünce yükü büyük olan romanlar yazdı. Açık, aydınlık, şiirli bir üslubu vardır. Şiirde yeni atılımlar ve bodler. Romanda ortaya çıkan doğalcı eğilimin bir benzeri şiirde yaşandı. Şiir bir düşünce ağırlığı, bir bilimsellik yoğunluğu kazandı. Daha az kişisel bir şiir, bireyin öznelliğiyle olmaktan çok evrensel boyutlarıyla göründüğü bir şiir, düşünce yoluyla varlığın özünü kavramaya, insanın temel sorunlarını tartışmaya hazır bir şiir çıktı ortaya. Bu akımın ya da anlayışın en önemli adı Charles Baudelaire'dir. Ancak Baudelaire, doğalcı nitelemesinin altına hapsedemeyeceğimiz çok yönlü bir şairdir. Denilebilir ki sanatta ne kadar özellik varsa Baudelaire'de o kadar özellik vardır. Bir yanından doğalcı, bir yanından gerçekçi, bir yanından duygucu, bir yanından ülkücü, bir yanından simgeci bir Baudelaire vardır karşımızda. Onun sanatı eski sanattan yeni sanata geçiş yeri olarak değerlendirilir. Yeni simgeci anlatımın kurucusudur o. Ardılı Rimbaud, Baudelaire ilk görendir, şairlerin kralıdır der. Gaétan Picon da onunla ilgili olarak şunları söyler. Baudelaire'in yapıtı öbürleri gibi bir şiir yapıtı değildir. O bir devrimdir, yüzyıla damgasını vuran devrimlerin en önemlisidir. Le Fleur du Mal'in yayımlandığı 1857 yılı bir çağa başlatır, bizim çağımızı. Zor bir çocukluktan kötülük çiçeklerine. Baudelaire küçük yaşta babasını yitirmiş, çocukluğunu annesinin ve babalığı Albay Oppik'in, daha sonra general, elçi ve senatör yanında geçirmiştir. Onun gibi birinin üstüne bir başkasını sevmiş olan bir anne artık bir takıntıdır onun için. Onun başkaldıran insan yanı bu güç çocukluğun, ona en sevdiğini bir başkasıyla paylaşmak koşulunu getirmiş olan bir çocukluğun ürünü olmalıdır. Başına buyruk Baudelaire, dandy Baudelaire, yeryüzünün bir yabancısı, bir iğretisi, ülküsel bir evrenin iyileşmez yolcusu Baudelaire, tüm karşı koymalarına karşın gerçekleşen ve o peki resmi babalığı durumuna getiren o evliliğin sarsıntılarına ömür boyu atamayacaktır. Babalığıyla uyuşamadığı için Lyon'da bir pansiyona, daha sonra Louis Le Grand Lisesi'ne yerleştirilen delikanlı, bırakılmışlık duygusunu hep ikinci bir kişilik gibi varlığında taşımış, okumayı boşlayıp bohem yaşamının çekiciliğinde kendini oyalamaya çalışırken birçok şairle tanışmış, şiirle yüz yüze gelmiştir. Hep yolculuk düşleri gören genci ailesi Hindistan'a göndermeyi denemiş, ancak o yurtsama duygusuna kapılıp yarı yoldan dönmüştür. Dönüşünde yeniden bohem yaşayışına girmiş, baba mirasını bu yolda savurmuş, zorda kalmıştır. En önemli yapıtı ya da tek şiir kitabı Le Fleur du Mal, Kötülük Çiçekleri bu dağınıklık içinde oluşmuştur. Afyon alışkanlığının getirdiği hastalıklar ve hesapsız yaşayışın getirdiği borçlar yaşamın cehenneme çevirirken, Baudelaire 1867 Ağustos'unda 48 yaşında Paris'te ölmüştür. Kötülük Çiçekleri dünya şiir tarihinin temel taşlarındandır. İlk baskısı 1857'de, düzeltilmiş yeni baskısı 1861'de yapılmış olan bu kitap, Baudelaire'in tüm dalgalı ve sıkıntılı dünyasını yansıtır, bununla birlikte bir yakınma kitabı değildir. Baudelaire bu kitaba tüm düşüncesini, tüm yüreğini, tüm dinini, tüm kinini kattığını söylemiştir. Onda bunalımlı bir ruhun iç döküşlerini, evrenle ve insanla ilgili metafizik arayışlarını buluruz. Kötülük Çiçekleri her şeyden önce çok sorunlu bir duygucunun kitabıdır. Buna göre bir kaçış, bir özdeyiş kitabıdır, biraz da düşler kitabıdır. Ben nerede değilsem orada iyi olacakmışım gibi gelir diyen şair, hem bir yolculuk tutkunu hem bir yolculuk kaçkını olmakla bize Platon'un varlık kavrayışını anımsatan ikili bir dünyanın ikilemli insanı gibidir. O hep öteleri özleyen bir ruhtur, ancak bu dünyaya çakılmıştır ve öteler belki de düşten başka bir şey değildir. Bedeniyle burada, ruhuyla başka yerdedir. Onda her gerçeklik bir ülküseli düşündürür, her eylem bir ülkesel kaçışa açılır. Bu madde dünyasında, iyi ile kötünün yan yana bulunduğu bu dünyada dinin de bildirdiği gibi insanın belli bir kötülüğü içinde taşımak zorunda olduğu bu dünyada insan iğreti bir varlıktan başka bir şey değildir. En iyisi iyinin ve kötünün ötesine gitmek olurdu. Baudelaire de işte bu gidişin peşindedir. Çocuksu bakış ve felsefi derinlik. Baudelaire dehayı isteyerek bulunmuş çocukluk diye tanımlar. Şöyle der Sartre. Ona göre çocuk her şeyi yenilik içinde görür, çocuk her zaman sarhoştur. Çocukluk yaratıcıdır, yaratıcı bir tür çocuktur. Çocuk her zaman düşlerde yaşar, düşleriyle yaşar. Görevi insanı bayağı ilgiler düzeyinden yukarılara çıkarmak olan sanat, bunu ancak çocukluğun saflığıyla gerçekleştirebilir. Bu çocuksu bakış dizgelerin ve yöntemlerin dışında kendini koyar. Bütün dostlarım gibi ben de birçok defa bildiğim gibi önerebileceğim bir dizgiye bağlanmak istedim. Ancak bir dizge bizi sürekli bir sapmaya yönelten bir tür tutsaklıktır. Ancak Baudelaire filozofça bir bakışın sanat için bir zorunluluk olduğunu da bildirir. Bana doğru olanı gösteren felsefi bir zihnim var diyen şair bir mektubunda benim gibi siz de felsefenin her şey olduğuna inanın diye yazar. Daha da ileriye giderek şöyle dediği olur. Kendim de felsefi düşüncemin doğruluğuna hayran oluyorum. Yaşamın gizlerine acılı yöneliş. Platon'da olduğu gibi ruh bu dünyada bir çamura batmıştır. Bu dünya buna göre bir pişmanlıklar dünyasıdır. Platon'da olduğu gibi gizemci ve çileci olmak kurtuluş için yetecek midir? Yetmeyecektir. Her şey gizemlidir, çile neredeyse zorunludur ama kurtuluş yoktur. Bu yüzden insan kendi cehennemini kendinde taşıyacaktır. Acı hiçbir şeyi ödeyemez ancak varoluşun zorunlu koşuludur. Kötülük çiçeklerinde en başta iki yüzlü okuyucusuna seslenirken şöyle der şair. Her gün cehenneme doğru bir adım atıyoruz, korkusuz, pis kokan karanlıklar arasında. Hep bir ikilem vardır. İyi kötü ikilemi, cennet cehennem ikilemi, tanrı şeytan ikilemi hep vardır. Bu ikilemde ikilemsiz ötelere gitme tutkusu ağır basar. Baudelaire Platoncu bir yönelimde, bir iç diyalektikle arı şeylerin, esirin ya da ideaların dünyasına yükselmek istemekte ancak sürekli olarak aşağıya çekilmektedir. Zamanın yaşamı yediği bir ölümlülükler dünyasından ölümsüz mutluluğa yükselmenin yollarını arar durmadan. Çok uzaklara yüksel bu kokmuş bataklıktan. Yüce havada git arındır kendini, arı ve kutsal bir içki gibi iç, saydam uzayı dolduran aydınlık ateşi. Bu kaçış her duygucu için olduğu gibi onun içinde bir özgürlük deneyidir. Görünürde üst dünya yoktur ama pırıltılı bir doğa vardır, doğanın eşsiz görünümleri vardır. Bu özgürlük deneyi onu bir üst dünya arayışı içinde hep doğanın pırıltılı alanlarına çıkarır. Deniz, gökler, uzaklar ve her şey onun büyülü alanını oluşturur. Özgür adam denizi seveceksin her zaman. Deniz aynandır senin der. İnsan denizde ruhunu bulacaktır. Doğanın karşısına insanı koyar şair, doğayla insanı karşılaştırır. Her ikiniz de kapkaranlık ve ağır başlasınız. Ey insan, kimse bulamadı sende uçurumların dibini. Ey deniz, kimse bilmez senin gizli zenginliklerini. Gizlerinizi korurken nasıl da kıskançsınız. Böylece onda doğa da, doğadaki insan da aramakla bulunamayacak ve bulmakla bitirilemeyecek bir gizler alanı olur. O durmadan bu gizlere, var olan ya da varsaydığı bu gizlere dört elle sarılır. Ölüm korkusu, aşka benzeyen ölüm. Öteleri özler ama öteler görkemi ve ölümsüzlüğü içinde ürküntü verir ona.